bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yaşam Yolu 2. Kitap Anton S. Makarenko Payel Yayın Evi 2. Basım Haziran 1997 İstanbul Türkçe'ye çeviren Şemsa Yayın Ses kaydına başlama tarihi 31 Mart 2004 Okuyan Çiğdem Akı Anton Makarenko yaşamımın yapıtı diye nitelendirdiği yaşam yolunun birinci cildinde sokak çocuklarıyla çocuk suçluları bir araya getirerek onları yeni bir yaşam yoluna çıkarışının öyküsünü anlatıyordu. Çeşitli ödüllerin yanı sıra edebiyatın gelişmesi alanındaki başarılarından ötürü de ödüllendirilen, yazdığı romanların tümü Maxim Gorki'nin kendisini coşkuyla kutlamasına neden olan, eğit bilimsel görüş ve deneyimleriyle dünya çapında ün kazanan Makarenko, bu ikinci ciltte belki de dünya tarihinde bir daha hiç yaşanmayacak acı ve sevinçlerle dolu bir dönemi, insan olmanın tüm canlılığını, tüm karmaşıklığını, coşkularla, ödüllerle dolu bir savaşımı destanlaştırmaktadır. Maxim Gorki yazarı şu sözlerle kutlamaktadır. Sevgili Anton Semyonovich, kitabınızı sevinç ve coşkuyla okudum. Çocuklara karşı duyduğunuz sevgi ve sevecenlik, insan ruhunu ne denli iyi tanıdığınız, yapıtınızın her sayfasında görülmekte. Sizi bu kitabınızdan ötürü içtenlikle kutlarım. Luis Aragon'sa yaşam yoluyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getiriyordu. Bugün hiçbir dünya yazın tarihinin yaşam yolunu yokum sayabileceğini sanmıyorum. Çünkü bu daha önce eşi görülmemiş bir kitaptır. Yeni bir yazın türüdür. Giderek büyüyen etkisini ölçebilmek olanaksız olduğu gibi onu parlak geleceğinden yoksun bırakmak da olanaksızdır. İkinci bölüm, mutluluk. Yeni topluluğa yazdan kalma bir günde taşındık. Hava açık, güneşli ve ılıktı. Ağaçların yaprakları henüz sararmaya başlamamıştı. Güzün ilk günlerinin canlandırdığı otlar, ikinci gençliklerinin en mutlu günlerini yaşıyormuşçasına kaygısız, yeşil ve tazeydi. O zamanlar yeni toplulukta 30. baharını yaşayan bir güzelden aşağı değildi. Güzelliği kendisine olduğu gibi başkalarına da mutluluk veren, olgun, dingin, çekiciliğinin verdiği özgüvenle övünçlü bir kadın gibiydi Trepke. Kolomok Irmağı hemen hemen dört bir yanımızı sarmış, yalnızca Gonçarovka ile haberleşmemizi engellememek için dar bir geçit bırakmıştı. Bahçemizdeki görkemli ağaçlar hışır hışır fısıldaşan dallarını Kolomok üzerine sarkıtmış, yükseklerden salınmış bol büzgülü bir tül gibi örtmüştü onu. Sayısız gölgelikler rahat rahat soyunup suların koynuna atılmaya, su perilerine kur yapmaya ya da hiç değilse kafa dengi bir arkadaşa büyük sırlar açmaya, oturup onunla bol bol dertleşmeye elverişli nice kuytu köşeler vardı burada. Büyük binalarımız dik yamacın tepesinde ırmak boyunca sıralanmıştı. Yaramaz ve becerikli çocuklarımız giysilerini oracağa, pervazlara fırlatıp pencerelerden ırmağa atlarlardı. Pek de genç olmayan ağaçlarla dolu meyve bahçemiz basamak basamak ırmağa iniyordu. Ve Şere en alttaki ağaçlık seti daha ilk günden kendine ayırmıştı. Orayı ilk keşfeden oydu çünkü. Havadar bir yerdi burası. Günün her saatinde güneş alıyordu ve Kolomak ırmağı içinde deniz kızları barındırmasa, oltalara bol bol balık salmasa ya da esin perileri gönderip şiirler yazdırmasa da bu noktada hayli genişlettiği yatağında sere serpe akıyor, dinginliği çevresine de dağıtıyordu. Buralar şiirden çok lahana ve kuş üzümü üretmeye elverişliydi. Topluluğun üyeleri bu ayrıcalıklı bölgeye bel küreği ya da çapalarla silahlanmış olarak belli bir işi yapmak üzere gelirlerdi. Bazen bir sabana koşulmuş zar zor ilerleyen haydutun ya da fırtınaya eşlik eden birkaç çocuğun geldiği de olurdu. Ünlü iskelemiz yani Kolomak ırmağının dalgaları üzerine uzanmış bir ayağı kıyıda, bir ayağı 3 metre ileride suyun içinde 3 keresteden oluşan limanımız da bu noktadaydı. Kolomak az ileride doğuya doğru kıvrılıyor, ayaklarımızın altına büyük bir ele açıklıkla dönüm dönüm otlaklar seriyordu. Bu uçsuz bucaksız yeşillikler tek tük ağaççık ve çalılıklarla süslenmişti. Bu otlağa meyvalığımızdan dümdüz inebiliyorduk. Dinlenme saatlerinde meyvalığın kıyısındaki kavakların gölgesinde çimenlerin üzerine oturmaya ve güzelliğine bir türlü doyamadığımız bu otlağa, ağaçlara, gökyüzüne ve ufuktaki eğri büğrü çizgiler oluşturan Gonçarovka köyüne bakmaya bayılırdı herkes. Kalina Ivanoviç de buradan çok hoşlanırdı. Bazı pazar günleri beni de zar zor oraya sürüklerdi. Böyle zamanlarda genellikle öğle güneşinin altında oturur söyleşirdik onunla. Kalina Ivanoviç ile köylülerden, yapılacak onarımlardan, dünyadaki haksızlıklardan ve kendi geleceğimizden konuşmak benim de hoşuma giderdi. Önümüzde çayır ve tarlalar uzanırdı. Bu yüzden Kalina Ivanoviç son derece önemli felsefesel yorumlarını zaman zaman yarıda kesip başka işlerle uğraşmak durumunda kalıyordu. Ya işte böyle dostum, yaşam bir kadın gibidir. Ondan hakseverlik beklenmemelidir, adalet beklenmemelidir. Pehlivan özentisi gibi görkemli bıyıkların mı var? Baklavalar, böreklerle ağırlanırsın. Ama köse misin? Bıyığın yok mu? Sana bir yudum su bile vermez kimse. Hak hukuk değil de ye kürküm ye dünyası. Benim başımdan bir olay geçti. O zamanlar süvari eriydim. Ulan orospu çocuğu, kafan nerede senin ha? Akşam yemeğinde mi yedin, evde mi unuttun? Bak atı nerelere sürüyor asalak. Ulan geberesice, orada lahana ekili, lahana. Kalina Ivanoviç bu söylemin sonunu ayakta, benden hayli uzakta piposunu tutan elini havalarda sallayarak tamamlardı. Otların arasında 300 metre kadar uzakta bir yerde kestane renkli bir karaltı görünüyordu. Ama ortada bir orospu çocuğu falan yoktu. Kalina Ivanoviç kiminle konuştuğunu biliyordu ama. Bu çayırlık Bratchenko'nun bölgesiydi. Gözle görünmemesine karşın her an orada olduğu varsayılabilirdi. Kalina Ivanoviç'in söylevi ise aslında bir çeşit ruh çağırmaydı. 2-3 kısa çağrıdan sonra Bratchenko elle tutulur bir cisim olarak ortaya çıkardı. Ancak o da gizemli havaya uygun olsun diye atın yanı başında değil, bizim arkamızda bir yerlerde meyve bahçesinde belirirdi. Ne bağırıp duruyorsun Kalina Ivanoviç? Lahanalar nerede, at nerede? Bunu son derece büyük uzmanlıklar gerektiren bir tartışma izlerdi. Ancak bu konuşmaları dinleyen kundaktaki çocuk bile Kalina Ivanoviç'in görüşlerinin hayli modası geçik olduğunu, topluluk topraklarının sağını solunu artık birbirine karıştırdığını, lahana ekimi için hangi tarlanın hazırlandığını çoktan unuttuğunu anlardı. Çocuklar Kalina Ivanoviç'in rahat rahat ihtiyarlaması için ellerinden geleni yaptılar. Tarımsal sorunlar çoktan tümüyle Şeren'in omuzlarına yüklenmişti. Kalina Ivanoviç'e çok ince ayrıntıları konu alan eleştirmeler yapmak, tarım zırhının küçücük deliklerinden yaşlı burnunu sokmak kalıyordu yalnızca. Şere bu burnu sakin sakin, kibarca ve de şakayla yakalar, çimdiklerdi. Kalina Ivanoviç gene de hiç altta kalmaz, son sözü başkasına bırakmazdı. İyi valla, bu işin sonu nereye varacak Tanrı bilir. Vaktiyle bizim köyde de buğday ekerlerdi, bilmez değiliz. Şimdikiler bir alem. Yeter ki yetenek olsun insanda diyorlar. İyi ama yetenek buğdayı yeşertir mi sorarım. Öte yanda ekonomik alanda krallık tahtına her geçen gün biraz daha yaklaşıyordu Kalina Ivanoviç. Ancak bu başında tacı olan ama yönetime hiç karışmayan bir kraldı. Ekonomik konularda sözü ona bırakıyor, kararları önünde saygıyla eğiliyor ama doğru bildiğimizi okuyorduk. Kalina Ivanoviç bunlara alınmıyordu bile. Hiç de alıngan bir yüreği yoktu çünkü. Hem onun için önemli olan söylediği büyük sözler, çektiği söylevlerdi. Artık gelenek haline gelen eski bir alışkanlığımızı sürdürüyor, kasabaya hep Kalina Ivanoviç'i gönderiyorduk. Bu yolculukları şimdi az da olsa törenlerle başlıyor sayılırdı. Modası geçmiş debdebelere hiçbir zaman metelik vermemişti Kalina. Onun şu sözlerini ezberleyecek kadar sık duymuştu çocuklar. Efendilerin faytonu görkemli, atı bir deri bir kemik olur. Ama iyi adamın arabası eski, atı besilidir. Çocuklar eski, cenaze arabasını andıran arabanın içine bir kat taze saman, üzerine de temiz bir örtü, elde dokunmuş güzel bir keten sererlerdi. Sonra atların en iyisini arabaya koşar, kurallara uygun olarak bir arabacı gibi Kalina Ivanoviç'in kapısının önüne çekerlerdi. Ekonomik işlerimizi yürüten tüm görevli ve yetkililer işlerini kusursuz yaparlardı. yani Levazım Müdürü Yardımcımız Deniz Kudlati'nin cebinde kasabada yapılacak tüm işlerin bir listesi bulunurdu örneğin. Depo görevlisi Alyoshka Volkov kutuları, çanakları, ip yumaklarını ve alınacak malları paketlemek için gerekli başka şeyleri arabaya yerleştirirdi. Kalina Ivanoviç arabayı 3 ya da 4 dakika kadar bekletirdi kapısının önünde. Sonra tertemiz yıkanmış, güzelce ütülenmiş yağmurluğu sırtında olduğu halde kapının önünde belirir, orada bir durur, daha önce hazırladığı piposunu yakar, atla arabaya şöyle bir bakar, bazen de dişlerinin arasından öfkeli şu sözleri söylerdi. Sana kaç kez söyleyeceğim, kasabaya böyle pesfaye bir şapkayla gidilmez diye, ne kalın kafalı adamsın be! Deniz, yoldaşlarından birinin şapkasını kendisininkiyle değişirken, Kalina Ivanoviç yerine çıkar oturur, buyruğunu verirdi. Evet, yürü bakalım. Kalina Ivanoviç, kasabada vaktinin çoğunu bir kodamanın, falanca levazım yetkilisinin odasında laklak etmekle geçirir, bu arada burnunu havalarda, başını dik tutar, o güçlü ve zengin kurumun, Gorki topluluğunun onurunu böylece korurdu kendine göre. Gene aynı onuru korumak ve yüceltmek amacıyla son derece önemli siyasal konulardan söz ederdi genellikle. Köylüler tüm gereksinimlerini karşılamış, tüm isteklerine kavuşmuş durumdalar, diyordu Kodaman'a. Bunu deneyimlerime ve gözlemlerime dayanarak söylüyorum size. Bu arada Deniz Kudlati, başında ödünç şapkayla oradan oraya koşmakta, Kalina Ivanoviç'in kendini konuk ettiği odanın bulunduğu katın hemen altında, odadan odaya dalmakta, istek fişlerini doldurmakta, müdür ve memurlarla tartışmakta, çuval ve torbaları arabaya yüklemekte, Kalina Ivanoviç'in oturacağı yerin rahatının herhangi bir yükle bozulmamasına özen göstermekte, ata yem vermektedir. Saat 3'e doğru üst kattaki odaya dalacak, üstü başı undan bembeyaz, saçları ise testere talaşıyla dolu olduğu halde telaşla ''Hadi hazırız Kalina Ivanoviç'' diyecektir. Kalina Ivanoviç'in yüzünde bir diplomatik gülümseme belirecek, müdürün elini sıkacak, Deniz'e de ciddi ciddi ''Her şeyi güzelce yerleştirdin mi?'' diye soracaktır. Topluluğa varıldıkta yorgun düşmüş olan Kalina Ivanoviç dinlenmeye çekilecek, Deniz de yarım yamalak ısıtılmış yemeğini alelacele yiyip topluluğun çeşitli yönetim odalarına koşuşturarak oradan oraya gidip gelecek ve bir koca karı gibi durmadan söylenecektir. Kudlati herhangi bir şeyin ziyan edilmesine asla dayanamazdı. Arabadan bir damla saman düşecek olsa, biri bir asma kilidi yitirse, ahırın kapısının tek menteşeyle pervazdan sarktığını görse düpedüz acı duyardı bu çocuk. Böyle durumlarda gülümsemesini siler, suratını asardı belki ama kimseye gerçekten darılmazdı. Ekonomik değerleri boşa harcayan birine yalnızca koca karı gibi söylenmekle yetinmezdi Deniz. Dırdır öterdi, doğru ama sesinde karşısındakine dediğini yaptıran bir kesinlik, onu haklı olduğuna inandıran bir güçlülük okunurdu. Küçüklerden biri, çocukluğun verdiği o saflıkla insan enerjisini harcamanın en akla uygun yolunun bir ağaca tırmanmak olduğunu mu düşündü? Ve bu sırada dikkatsiz mi davrandı? Deniz sonu nasıl yola getireceğini bilirdi. Çatık kaşlarının bir hareketiyle onu aşağı indirirdi önce. ''Sen kafanla mı düşünüyorsun, başka bir yerinle mi?'' derdi ona. Evlensen çocuğun olacak neredeyse. Ağaçlara tırmanıp pantolonunu berbat etmemeyi öğrenememişsin daha. Gel bakayım sana başka bir pantolon vereceğim. Soğuk terler dökmekte olan ufaklık ne pantolonu diye sorardı bu kez. Ağaçlara tırmanırken giyilen türden ne olacak? Yepyeni pantolonla ağaca çıkmak olur mu? Sen ömründe gördün mü böyle şey? Deniz anadan doğma iktisatçıydı sanki. Tüm aklını hangi deliğin hangi yamayla kapatılacağını hesaplamaya vermişti. Bu yüzden insansal duyguları değerlendirme yetisinden yoksundu. İnsan ruhunun o yalın anlatımını görememiş, anlayamamıştı. Ufaklık kendisine verilen o yepyeni pantolonun doğurduğu coşkuyla, o taşkın sevinçle yerinde duramamış, ağaca tırmanmıştı oysa. Pantolonla ağaç arasında çok yakın bir nedensellik ilişkisi vardı. Deniz'e sorarsanız bu ikisi asla yan yana gelemezdi. Kudlati'nin bu katı tutumu kaçınılmaz bir gereklilik sonucuydu aslında. Çünkü yoksulluğumuz çok tutumlu davranmamızı gerektiriyordu. Bu yüzden Komutanlar Kurulu Kudlati'yi Levazım Müdürü Yardımcılığına aday göstermişti. Küçüklerin pantolonlarla ilgili haksız cezalar konusundaki erkekliğe sığmaz yakınmalarıyla bana mısın demedi Kudlati. Karabanov, Belukhin, Verşnev, Burun ve öteki eskiler, Kudlatin'in çaba ve çırpınmalarını her zaman değerli, önerilerini yerinde buluyorlardı. Bu yüzden baharda Kudlatin'in bir genel toplantıda yaptığı öneriye gık demeden evet oyu verdiler. Öneri şuydu: papuçlar yarına kadar levazıma teslim edilsin. Yazın yalın ayak dolaşabiliriz. Deniz 1923 Ekim'inde çok çalıştı. Topluluğun 10 müfrezesi tümüyle onarılmış olan binalara zar zor sığıyorlardı. Beyaz Saray adını taktığımız eski malikanede yatakhaneler, derslikler vardı. Veranda görevi gören büyük salondaysa marangoz evi kurulmuştu. Öğretmenlerle öteki görevlilerin odalarının bulunduğu ikinci evin bodrum katını yemek salonu olarak kullanıyorduk. Buraya ancak 30 kişi sığıyordu. Bu yüzden yemeği 3 posta halinde yiyorduk. Ayakkabıcı, tekerci ve terzi dükkanları köşelere sıkışmış durumdaydı. Bunlar birer sanayi okuluna yaraşır durumda değildi. Toplulukta hiç kimse, ne öğretmenler ne de öğrenciler rahat değildi. Herkes sıkış sıkıştı. Yeni Meyvalık'ta iki katlı saray gibi bir bina vardı. Bu, bize gelecekte çok zengin olabileceğimizi durmadan anımsatan, böylece umutlarımızı diri tutan bir yıkıntıydı. İçinde bol bol ve de geniş geniş odalar vardı. Tavanlar kabartmalarla süslüydü. Meyvalığa bakan koca bir de verandası vardı. Bunları değil görmek, düşündükçe içimiz gidiyordu. Bütün iş döşemeleri onarmaya, pencere, kapı, merdiven ve şömineler yapmaya bakıyordu. Bunları yaptık mı tam 120 kişilik güzel bir yatakhanemiz olacak, bu iş için kullanılan ufak tefek yerlerde daha başka işlerde kullanılmak, eğit bilimsel çalışmalara daha rahat olanak tanımak üzere boşalacaktı. Ancak bu iş için 6000 ruble paraya gereksinmemiz vardı. Tüm gelirimizi eski yoksulluğumuzun kalıntılarını ortadan kaldırma savaşımında harcıyorduk. O kötü günlere dönmeyi hepimiz dayanılmaz buluyorduk çünkü. Bu alandaki başarılarımız gözle görülür, elle tutulur biçimde kendini gösteriyordu. Yamalı ceketleri atmış, partal şapkaları, ot yatakları, kerevetleri atmıştık. Sonuncu Romanov'un zamanından kalma yırtık yorganlardan kurtulmuştuk. Ayaklarımıza da artık papuç yerine bez dolamıyorduk. Ayda iki kez düzenli olarak topluluğumuza gelen bir berberimiz vardı artık. Makasla dümdüz kısaltmaya 10 kopek, birinci sınıf saç kesmeye 20 kopek alıyordu berber gerçi ama gene de çeşit çeşit saç tuvaletleri sergileyen kafalar görülebiliyordu aramızda. Eşyalarımız boyasızdı. Daha hala tahta kaşıklarla yemek yiyorduk. Çamaşırlarımız da hala yamalıydı. Ama gelirimizin büyük bir bölümünü araç gerece ve daha başka taşınmaz mallara yatırmayı seçtiğimizden bu özveriye seve seve katlanıyorduk. Gerekli olan 6000 rublemiz yoktu. Olmadığı gibi bunu sağlayabilme yolu ya da umudu da yoktu. Genel toplantılarda, komutanlar kurulunda, gençlik kolu toplantılarında ya da büyüklerimizin hoşbeşlerinde, ufaklıklarımızın gevezeliklerinde hep bu 6000'den söz ediliyordu. Ve her konuşma bunca paranın hiçbir biçimde sağlanamayacağı düşüncesiyle kapanıyordu. O dönemde Gorki topluluğu Halk Eğitim Komiserliğine bağlıydı. Belli veri ve varsayımlara dayanılarak saptanmış sınırlı yardımlar alıyordu bu kurumdan. Giyim kuşam için adam başına 28 ruble verildiğini söylersek bu yardımların ne kadar olduğu kolayca anlaşılır. Kalina Ivanoviç öfkeden köpürüyordu. Hangi Allah'ın akıllısı bu miktarı saptıyor acaba? O herifi bir bulsam yüzüne şöyle bir bakar ne mal olduğunu anlarım. Yarım yüzyıldan fazla yaş yaşadım. 60'ına geldim, böyle bir insan görmedim namussuzum. Asalaklar. Halk Eğitim Komiserliğine sık sık gitmeme karşın ben de böyle bir insan görmemiştim. Bu rakamlar belli bir kişi tarafından saptanmıyor, tüm yurtta bulunan kimsesiz çocuklara ayrılan toplam paranın çocuk sayısına bölünmesiyle elde ediliyordu. Bu durumda Trepke topraklarında bulunan ve genellikle Kızılsaray diye andığımız imparatorluk stili bina yarın balo verilecekmişçesine süpürülüp temizleniyor ama para yokluğundan balo belirsiz bir tarihe erteleniyordu. Balonun açılış dansını yapacak olan dansçılar, marangozlar bile çağrılmamıştı daha. Ancak bütün bu durumlar, büyük umutsuzluklar topluluk üyelerinin keyfini bozuyor değildi. Karabanov'a sorarsanız bu neşeli ruh halimizi şeytansı güçlere olan inancımıza borçluyduk. Şeytan yardım eder görürsünüz. Biz hep dört ayak üstüne düşeriz. Neden biliyor musunuz? Aşk çocuklarıyız da ondan. Göreceksiniz. Şeytanın kendisi değilse bile başka kötü ruhlar yardımımıza koşacak. Belki bir cadı ya da ne bileyim. Bu evin böyle durup duracağına, göz zevkimizi bozacağına inanmıyorum. Derken Ukrayna Çocuklarına Yardım Kurumu'nda bir denetleyici olan Bokova'nın 6 Ekim günü bizi ziyaret edeceğini bildiren bir telgraf aldık. Telgrafta ayrıca bu bayanı karşılamak üzere Harkov tren istasyonuna bir araba göndermemiz gerektiği belirtiliyordu. İşte bu haber topluluğun ileri gelenlerince çok önemli görüldü. Kızıl Saray'ın onarılması işinin hemen başlayabileceği görüşünü savunanlar çıktı. Koca karı bize 6000 rubleyi verir isterse. İhtiyar olduğunu nereden biliyorsun? Çocuk kurumlarında hep yaşlı kadınlar çalışır. Kalina Ivanoviç pek iyimser değildi ama. Çocuk yardım kurumundan zırnık alamazsınız. Bunu adım gibi biliyorum. Bize 3 çocuk daha kakalamaya çalışacaktır. Sonra bir de kadındır ne de olsa. Eh, kurama bakarsan kadınların eşit hak ve yetkileri var ama gerçeklikte kadın daima kadındır. Ayın 5'inde Anton Bratchenko'nun bölgesinde ateşli bir çalışma göze çarptı. 2 atlı fayton yıkandı, Kızıl'la Mari'nin yeleleri örüldü. Topluluğa başkentten konuk geldiği pek olmuyordu. Böylesi seyrek bir olay karşısında gerekli saygıyı göstermekten yanaydı Anton. 6 Ekim sabahı Bratchenko ile birlikte istasyona gittik. Anton sürücülüğü başkasına bırakmayı saygısızlık saymıştı. Anton'la ikimiz arabaya oturmuş, istasyondan çıkan ihtiyarlara 4 gözle bakıyor, aralarında Halk Eğitim Bakanlığı'ndan gelmişe benzer biri var mı diye arıyorduk. Ansızın bizim aradığımıza hiç ama hiç benzemeyen birinin sesini duyduk. Bu nerenin arabası? Bizim işimiz var diye tersledi Anton. Araba tutacaksanız orada sürüyle. Siz Gorki topluluğundan değil misiniz? Anton ayaklarını kaldırdı. Kendi ekseni çevresinde tam bir daire çizdi. Benim de ilgim uyanmıştı doğrusu. Karşımızda son derece şaşırtıcı biri duruyordu. Ekose kumaştan yapılma açık kül rengi bir mantonun altında ipeklere bürünmüş bir çift bacak görünüyordu. Pürüzsüz bir yüz, pembe pembe yanaklar ve yanaklarda görülmedik güzellikte gamzeler. Işıl ışıl gözler, keman kaşlar. Dantel başörtünün kıyısından sarkan sırma lüleler. Arkasında hemen hemen yok denecek yükünü küçük bir kutuyla iyi deriden yapıldığı belli bir küçük bavulu taşıyan hamal. Yoldaş Bokova siz misiniz? Hah, nasıl da anladım Gorki topluluğundan olduğunuzu? Anton toparlandı. Üzgün üzgün başını salladı. Dizginleri dikkatle topladı. Bokova bir kuş gibi rahatça zıplayarak arabaya bindi. Trenlerin ve istasyonların kokusu arabadan gitmiş, yerine çok daha başka, tatlı, iç açıcı bir koku gelmişti. Koltuğun bir köşesine sinmiş oturuyordum. Bu beklenmedik durum karşısında çok utanmıştım doğrusu. Yoldaş Bokova yol boyunca çeşitli konulardan konuştu. Gorki topluluğu üzerine çok şey duymuştu. Bir an önce görmeye can atıyordu. Biliyor musunuz yoldaş Makarenko? Bu çocukları çekip çevirmede öyle büyük güçlüklerle ama öyle büyük güçlüklerle karşılaşıyoruz ki. Onlara korkunç acıyorum. Elimden gelse de onlara yardım edebilsem. Ah! Bu çocuk sizinkilerden biri mi? Çok şeker bir delikanlı. Burada sıkılmıyor musunuz? Çocuk yuvaları korkunç sıkıcı oluyor biliyor musunuz? Hakkınızda öyle çok şey duyduk ki. Bizi sevmiyormuşsunuz diyorlar. Kimi sevmiyormuşum? Bizi, toplumsal eğitim kurumunda çalışan bayanları. Anlayamadım. Bize, bayanlara özgü toplumsal eğitim yapanlar diyormuşsunuz. Doğrusu bilmiyordum, dedim. Ömrümde kimseye böyle bir at takmadım. Ama hiç de fena değil galiba. Kahkahalarla güldük. Bokova da bu adı çok uygun buluyordu. Aslında pek de yanlış yere söylenmiş bir söz değil bu, dedi. Toplumsal eğitimle uğraşan yığınla kadın var. Ben de onlardan biriyim. Benim ağzımdan, nasıl diyeyim, bilimsel bir söz çıkacak diye beklemeyin, iyi mi? Anton iki de bir arkasına dönüyor, bu olağan dışı yolcuya iri gözlerini çeviriyordu. Boyuna bana bakıyor diye güldü Bokova. Neden öyle bana bakıyor? Anton kıpkırmızı kesildi. Atlarını dehledikten sonra bir şeyler de mırıldandı.